Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyatı okumalarında sanatkarlar üzerine durmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Ece Ayhan. Muğla 1931 doğumlu. Ölüm tarihi de malum, İstanbul 2002. Ölümünün üzerinden tam 20 yıl geçti. Tam adı Ece Ayhan Çağlar. Ece isminin geçmiş dönemlerde ağabey anlamına geldiğini ısrarla vurgulayarak bu adı kullanıyor çoğunlukla. Babasının o yıllarda görev yaptığı Datça'da doğuyor. Behzat Bey'in ve Ayşe Hanım'ın, Ayşe Çağlar'ın oğlu. Muhtemelen Datça'ya dair hiçbir anısı yok Ece Ayhan'ın. Babasının istifası sonrasında 1933 yılında Çanakkale'ye yerleşiyorlar. 1940 yılında da, yani Ece Ayhan 9 yaşındayken de, İstanbul'a. Eceabat İlkokulu'nda başlayan öğrenimini böylelikle Hırkayı Şerif İlkokulu'nda tamamlamış oluyor. 1941 yılında, yani İstanbul'a geldiklerinden bir yıl kadar sonra Ayşe Hanım, alkolün neden olduğu problemler sonucunda baba Behzat Bey'den boşanır. Kız kardeşi ve annesiyle birlikte bir müddet ciddi bir yoksunluk devresi geçiren şairin hayatı üvey babasından sonra daha da farklılaşmıştır. Takunya bile giyemeyecek ve yalın ayak gezecektim diyor. Ece Ayhan kendi şairliğinin mühim özelliklerinden bir tanesi olan otoriteye karşı olmayı da bu devrede hem babası hem de üvey babasıyla ilgili yaşadıklarından sonra edinmiştir. Çok güzel bir kız olduğu belirtilen ablası o yıllarda genç kızlar yeni adım atmış, bir fabrikada çalışarak aileye gelir sağlamaya başlıyor. Üstelik vardiya ücreti yüksek diye gece vardiyasında çalışıyor. Bu sıralarda da şairin annesi 1950'li yıllara kadar gazinolarda Nezahat Takma adıyla çalışacak. Ece Ayhan'ın şiirlerinde sıkça gördüğümüz gece hayatı ve arka mahallelere dair pek çok hayat pratiği bu gözlemlerinden hareketle gelir. Bununla birlikte eserlerinde önemli bir yer tutan fuhuş gibi konularda bu dönemde annesinin işi nedeniyle tanıştığını belirtiyor şair. Hayatın akışı karşısında muhalif tavrını besleyen bir diğer kaynak olarak da bu günleri görüyor. Alışılagelen bir aile ortamında büyümediği için bu durumu da bireysel, ahlaki bir problem olarak görmüyor. Tam tersine bütünüyle karşısında yer aldığı bir sistemin yol açtığı sonuçlardan biri olarak bir zulme uğrama motifi olarak kabul ediyor. Aile yapısına ilişkin bilgileri de bu sebeple açıklamaktan hiç kaçınmıyor. Yani bunları bir mahremiyet sınırının içerisinde tutmuyor. O zamanlarda evinde fuhuş yapıldığı için evlerinin sık sık mühürlenmiş olmasının kolay olduğunu söyler. Annesiyle birlikte sık sık Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne gittiğini çok rahat bir şekilde anlatır. Gençlik yıllarının fuhuş hayatıyla bağlantılı olduğu çevreyle geçtiğini bildiğimiz zaman şiirindeki motifleri anlamlandırmakta daha rahat hareket edebiliriz. Uçurtma meraklısı şair. Büyük iki zevki top oynamak ve fırsatını buldukça eğer bulabilirse sinemaya gitmek. Bu çocukluğuna dair, gençliğine dair söylediklerimin üzerine bir de seyrine götürüldüğü idam uygulamalarını ekleyebilirsiniz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini o dönemde toplayıp asılacak insanların seyrine götürüyorlar ibret olsun diye. Normalde sabah ezanından, sabah namazından sonra yapılması gereken idamlar öğle vakitlerine kadar bekletiliyor. Halkın göreceği şekilde sehpayıları kurup çocuklara bunları seyrettiriyorlar. O Zeyrek Ortaokulu'nda. Liseyi de o günkü adıyla Taksim Erkek Lisesi'nde okumuş şair. Müzik öğretmeni Demirhan Altuğ aracılığıyla müzik noktasında önemli bir birikime sahip olacak. Ankara'daki üniversite yıllarında da bu ilgisi artacak. Tek olumlu kısmı bu zaten okula dair, yoksa ortaokulu bir cezaevine benzetiyor. Şiirlerinde ahenge ve musikiye ilişkin göndermelerin veyahut da değerlerin bu birikimden ileri geldiğini söylemekte Mümkün. Üniversiteyi 6 yılda bitirmiş malumunuz. 1953 yılında giriyor ve 1959 yılında da stajından sonra, kaymakamlık stajından sonra da 1962 yılında Sivas'a kaymakam olarak atanıyor. 63 yılında bir yıl sonra onu Çorum'da bir kaymakamlık yaptığını ve belediye başkanlığını üstlendiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 yıl sürecek askerlikten sonra 1965 yılında da Denizli'ye atanıyor. Yine kaymakam. Ve bir yıl sonra 66 yılında toplamda 6 yıl süren, ikisi askerliğe gitmiş, 6 yıl süren, 7 yıl kadar süren devlet memuriyeti bitiyor. Kimi kaynaklar onun malulen emekli olduğunu söylerse de kendisi istifa ettiği bilgisini verir. Devlet memuriyeti kısa da olsa hızlı bir şekilde bittikten sonra İstanbul'a yerleşiyor. Meydanlarus ansiklopedisinde tercümanlıktan tutun da kimi dergilerdeki müdürlüğe, redaktörlüğe kadar pek çok işte çalışır o tarihten sonra. Maksat geçim sağlamak. Fakat bu geçimini sağlamak için düzenli gelir elde edebileceği bir işte de çalışmamış. İlhan Berk'e yazdığı mektuplarda annesinin durumundan, maddi sıkıntılarından falan oldukça hüzünlü bir şekilde bahseder. 70'li yıllara geldiğimizde, yani hemen birkaç yıl sonra, Ece Ayhan artık hastalıkların pençesinde bir adam olarak karşımıza çıkar. Yaklaşık 25 yıl, 30 yıla yakın hastalıklarla boğuşmuş. Önce beyninde çıkan bir tümör var. Sağ tarafına, kulağına, gözüne doğru vuruyor. Orada kayıplara neden oluyor. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit yardım ediyor. Örtülü ödenekten zannediyorum, söylenti odur. Para verdirerek İsviçre'ye gönderiyor tedaviye. Bülent Bey onun aynı zamanda üniversiteden sınıf arkadaşı. Yoksa kendisi nerede yurt dışında tedavi olabilsin? 3 yıl kadar sürüyor bu tedavi. 1977 yılında dönüyor Türkiye'ye. Döndüğünde herkesi şaşırtmış. Çok enteresan bir şekilde. Edebiyatçılar aslında Ece Ayhan'a sahip çıkmışlar. Para toplamışlar, ona göndermişler. Ama döndüğünde kimilerini mahkemeye veriyor. Paramı yediler diye. Çok kişiyi kendine düşman ediyor. Murat Belge farklı bir yorum getirir buna. Ödeyemeyeceği bir eksiklik vardı. Bunu biliyordu. Meseleyi tam aksine çevirmek istedi. Düşman kazandı der. Kendine sürgün diyoruz ya. O işte. Çanakkale Belediyesi geçici iş verir. Bu sefer de verem olur. Sonraki yıllarda bacaklarında felç başlıyor. Üzerine basamadığı için tuvalete gidemiyor. Tuvalete gitmeyeyim, tuvalete gitmem gerekmesin diye günlerce yemek yemiyor. Çok ciddi zayıflıyor. Haberdar olanlar onu 99 yılında hastaneye yatırıyorlar. SSK tarafından kimi masrafları karşılansa da yetmiyor tabii. O yıllarda Enis Batur Yapı Kredi Yayınları'nı yöneten editör, yayın haklarını alınca eserlerinin oradan gelen parayla geçinmeye başlıyor. Halen aynı yayın evindedir malumunuz yayın hakları. 2001'de felçten kurtulup ayağa kalkar, Çanakkale'ye yerleşmek ister ama kendisini İzmir'de bir huzur evinde buluyoruz. Orada da yaklaşık bir yıl kadar kaldıktan sonra vefat ediyor malum. Hayatı kısaca bu şekilde. İlk şiiri 1954 yılında Türk Dili Dergisi'nde çıkmış. Varlık, Pazar Postası, Yeditepe, Yenilik gibi pek çok dergide imzasını görüyoruz. İkinci Yeni'nin önemli isimlerinden biri olarak da adlandırılıyor malumunuz. Gerçi İkinci Yeni isimlendirmesini beğenmemiş. Sivil şiiri önermiş. Hatta kendisi de bu şekilde kullanmıştır. Yani sivil şiir şeklinde kullanmıştır. İlk şiir kitabı 1955-58 yılları arasında yazdığı şiirlerinden oluşan Kınar Hanım'ın Denizleri. Doğrudan doğruya ikinci yeni içine doğmuştur dememizin sebebi o. İlk eserlerinde bile kendisine özgü sesi duymanız mümkün. Bu sesin içinde dünyaya dair bir bakış açısı ama karanlık bir bakış açısı olduğunu söyler uzmanlar. 6 yıl, 7 yıl kadar sonra ikinci kitabı Bakışsız Bir Kedi Kara yayınlanır. Hakikaten farklı bir kitaptır. Daha başlığından itibaren dil dizgesini nasıl kırdığına dikkat ediniz. Düz yazı şiirinde kimi uzmanlarca yine zirvesi sayılan bir eser olduğunu söyleyelim. Politik veya ideolojik bir rejimin dayandığı o standart dili yıkmaya çalıştığını söyleyenler de var. Ortodoksluklar 27 bölümden oluşuyor malum. Tarihsel bir bakış açısı ön plana çıkıyor. Daha sonraki eserlerde de ara ara karşımıza çıkacak bir husus bu. En önemli göndermesi Bizans ve Bizans'ın başkenti. şiddet imkelerinin öne çıktığı kitap, bu haliyle hangi tarihsel alanda nasıl bir iz taşıdığını çözmeyi neredeyse olanaksız hale getirir. Bozulmuş olan grameri de hesaba katıldığında bu kitapla birlikte, yani ortodoksluklarla birlikte Ece Ayhan şiiri hakikaten anlaşılması zor, anlamlandırılması zor bir evreye girmiştir. Dördüncü kitabı sanırım onun en önemli kitabı veya en ünlü kitabı, öyle söyleyelim. Devlet ve Tabiat ya da Orta İkiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler. Meçhul Öğrenci Anıtı, Mor Külhani, Yort Savul gibi pek çok sevilmiş, pek çok bilinen şiiri bu kitap içerisinde yer alıyor. Hemen arkasından daha az iddialı olan Zambaklı Padişah yayımlanmış. Buradaki kimi şiirler sadelik bakımından Kınar Hanım'ın denizlerindeki hususiyeti de çağrıştırır. Hemen ardından yayımlanan Zambaklı Padişah'ın çok eski adıyladır. Eserin alt başlığını düşünerek anlamlandırabilirsiniz. Meclislikler, minyatürler, sonradan sondan başa doğru dizilmiş 42 düz yazı, minyatür bir biçim olarak ortodokslukları çağırsa da oradaki karanlık atmosfer, gramer bozulmaları artık yok. Göndermelerse daha ziyade Osmanlı dönemine, bu sefer Bizans döneminden. Kim eleştirmenler de bu eseri bir çeşit politik içeriği olan bir tarih okuması olarak da görmüş. Derli toplu bir görüntü sunan bu kitap haricinde diğer eserlerinin de en azından adını analım. Defterleri, Yeni Defterleri, Başı Bozuk Günceleri, Yalnız Kardeşçesi, Kolsuz Bir Hattatı, ki bu özellikle şairin şiir üzerine yaptığı söyleşilerini içermesi bakımından önemlidir. Sivil şiirleri, burada sivil şiirler diyoruz ama 6 şiir var, 3 öyküsü, deneme, söyleşi, bazı dosyalarda verdikleri cevaplar vesaire var. Önemli. Aynalı Denemeler de analım. Aynalı Denemeler, Ece Ayhan'a dair bir sözlük içermesinin yanında ayrı bir öneme de sahip. Denemeleri var, poetik metinleri ve bir tane de hikayesi var. Hakikaten eğer Aynalı Denemeleri Ece Ayhan bizzat kendisi yazmasaydı, onun şiirlerini anlamak, anlamlandırmak, oradaki motifleri, imajları görmek hakikaten zor olacaktı. Bir de Sivil Denemeler Kara. Ece Ayhan'ın edebiyata dair görüşlerini anlamlandırmak noktasında dip yazılarla birlikte aşağı yukarı aynı içerikte olan Sivil Denemeler Kara'nın da öneminin büyük olduğunu söyleyelim. İkinci Yeni şiirinden Ece Ayhan'ın şiir adlandırma ve tamamlamalarına, tanımlamalarına karşı kadar pek çok değerlendirmenin burada olduğunu söyleyelim. Haftaya yeni bir sanatkarla buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalınız.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.